is so good to be with you. I send greetings from one great city, London, to another great city, Istanbul.
Sizinle birlikte olmak çok güzel. Ben size güzel büyük şehir Londra'dan, büyük şehir İstanbul'a sevgiler getiriyorum. Selamlar getiriyorum.
My plan was to leave the rain in London and come to sunshine in Istanbul.
Benim asıl planım yağmurlu Londra'yı terk edip güneşli İstanbul'a gelmekti.
What went wrong?
Neden çalışmadı bilmiyorum.
Lots of people visit London from every part of the world and you are so very welcome to come and see our city.
Dünyanın birçok yerlerinden insanlar Londra'ya gelip ziyaret ediyor ve sizleri de ağırlamak beni mutlu eder.
People come to see Big Ben, they come to see Buckingham Palace, they come for lots of reasons.
Big Ben saatini, Buckingham Sarayı'nı ve başka turistik yerleri görmek için geliyorlar birçok sebepten insanlar.
Not least 1000 years of Christian history.
Ve yani 1000 yıllık bir Hristiyan tarihini belki görmek için de geliyorlar.
And I love to take people to Westminster Abbey to come and worship.
Bazı zaman bu misafirleri Westminster Abbey'e götürmek ve orada birlikte tapınmayı çok mutlu ediyor beni.
But I do have to warn them about the weather. I say come prepared for everything.
Ama genelde gelmeden onları uyarmam gerekiyor. Yani hava kötü olacak, her şeye hazırlıklı gelin.
San Diego gets over 3000 hours of sunshine every year. We get half of that.
Amerika Birleşik Devleti'nde mesela San Diego şehri yılda 1600 saat güneş görüyor ama biz onun aşağı yukarı yarısını sadece görüyoruz Londra'da.
But what we lack in sunshine, we make up in politeness.
Ama o güneş eksikliğini nezaketten tarafından yine kapsıyoruz.
So if you stand on someone's foot in the subway, they will say sorry to you.
Yani metroda birinin ayağının üzerine bastığınızda onlar sizden özür dileyeceğini göreceksiniz.
When people visit London, though, one of the things that they notice is that the whole world is in one city.
Ama bir şey fark ediyor insanlar. Aslında Londra'yı ziyaret ettiğinizde bütün dünyayı bir şehirde görüyorsunuz gibi bir durum oluyor.
Including many Turkish people.
Ve birçok Türkler de Londra'da yaşıyor.
In fact, 4 in 10 people in London were born in another country.
Hatta yani Londra'da 10 kişiden 4'ü başka bir ülkede doğup göç etmiş olduğunu biliyoruz.
It is therefore a center for global mission.
Ondan yani küresel misyon için bir merkez oluyor Londra.
London is a mission field and also a mission force.
Yani Londra aslında bir misyon tarlası ve bir misyon gücü diyebiliriz.
It's a great city.
Çok güzel bir şehir.
But that doesn't mean we all get along.
Ama bu aynı zamanda hepimiz anlaştığımız anlamına gelmiyor.
We fall out over sport, politics, which is the best food.
Yani hangi futbol takımı, hangi en iyi yemek olduğu, hangi politik siyasi görüş doğru olduğu hakkında tartışıyoruz, kavga ediyoruz.
And it's the same in every city of the world.
Ve aslında tahmin ederim ki bütün dünyanın şehirlerinde böyle.
After all, humans are humans wherever we are.
Çünkü yani insanlar böyle, nereye giderseniz gidin.
So given that question, how does the gospel of Jesus Christ speak into the chaos of our cities?
Ve yani bunu kabul ederseniz, İsa'nın müjdesi, İncil'i haberi aslında şehrimizdeki kaosa nasıl konuşuyor?
Jesus, on the night before he died, prayed this prayer.
İsa çarmıha gerilmeden evvelki gece şu duayı dua etti.
I pray that they may be one Father, just as you are in me and I am in you.
Benim duam şöyle ki onlar bir olsun. Ben nasıl seninle bir olup sen de bende olduğun gibi onlar da bizim adımızda bir olsun.
So that the world may believe that you have sent me.
Ki dünya iman etsin ki beni onlara sen gönder.
According to Jesus then, a divided city needs our unity.
Yani İsa'nın sözlerini kale alırsak o zaman bir bölünmüş şehir bizim etkimize ihtiyaç ve muhtaç kalıyor.
But that doesn't mean that Christians will automatically get on with each other.
Ama maalesef bu imanlıların bir arada her zaman birlikte yaşadığını ima etmiyor maalesef.
We find our own ways to fall out.
Biz de yani kendi yönlerimizde bazen anlaşmamayı başarıyoruz.
We disagree as churches.
Kiliseler olarak belki hemfikir değiliz.
because of our traditions or our theology.
Belki geleneksel sebeplerden veya ilahiyat sebeplerinden.
Sometimes our culture or our practice.
Belki kültürümüzden veya hizmet yöntemlerimizden ötürü.
So how can a divided city see the gospel's power?
Yani bölünmüş bir şehir müjdenin gücünü nasıl görüp tanıklık edebilir?
If gospel churches are divided.
Yani müjde kiliseleri bu bölünmüşlüğü kendileri yaşıyorsa bu gücü nasıl deneyimleyebiliriz?
A divided city needs a united church.
Yani bizim bir birliğe ihtiyacımız var. Bölünmüş şehirlerin bir birliğe ihtiyacımız var. Birinci noktadayız.
So I want us to look at those verses we have just had read from the book of Romans to help us.
Bugün Paulus'un Romalılara yazdığı mektuptan okunan ayetlere bakarak bizi anlayışımızda destek etmek istiyor, destek vermek istiyor.
Because Paul is speaking to a divided church.
Çünkü Paulus da Roma'da bir bölünmüş kiliseye yazıyor.
He wants them to overcome their differences.
Aslında onların ayrımcılıklarının aşıp
unite under the banner of Christ.
Mesih'in yelpazesinin altında birlik yaşamasını istiyorlar.
And serves the city.
Ve şehirlerine hizmet etmesini istiyor aslında.
So we're looking at the Roman church as a case study for any church in a city.
Böylece Roma mektubunu bir vaka olarak bakacağız. Her şehrin yöntemini keşfetmek için.
So let me tell you a little bit about Rome in 58 AD when Paul writes this letter.
Biraz Roma hakkında bahsetmek istiyorum. Milattan sonra 58 yılında nasıl bir şehirdi?
It was the biggest city in the world.
Dünyanın en büyük şehriydi.
With a population of around 1 million people.
Nüfusu aşağı yukarı 1 milyon kişiydi.
A city like Ephesus was maybe a quarter of a million people.
Efes'ten kıyaslarsanız belki sadece 1/4 biriydi, yani 250 bin kişiydi.
But Rome was by far the biggest.
Ama Roma gerçekten en büyük şehirdi o dünyanın zamanında.
And just like a city like London, people came from the whole world to be in Rome.
Ve Londra gibi aslında her ülkeden insanlar Roma'ya akın ediyordu.
This is the hardest bit of the translation now.
Bu belki tercümenin en zor bölümü olabilir.
Italians, Greeks, Gauls, Iberians, Britons from Europe.
Yani Avrupa'dan İtalyanlar geliyordu, Yunanlar, Galyalılar, İberler, Britanyalılar geliyordu.
Egyptians, Libyans, Carthaginians, Numidians and Ethiopians from Africa.
Afrika'dan Mısırlılar, Libyalılar geliyordu, Kartacılar geliyordu, Numidyalılar geliyordu ve Etiyopyalılar geliyordu.
Jews, Syrians, Armenians, Persians, Arabs, Mesopotamians from Asia.
Ve Asya'dan Yahudiler, Suriyeliler, Ermeniler, Persler, Araplar, Mezopotamyalılar geliyordu.
Phoenicians, Greek, Anatolians from the Eastern Mediterranean.
Ve Doğu Akdeniz'den Fenikliler, Yunanlar yine, Anadolular bugünkü Türkiye'den geliyordu.
Well done, Bill. It was home to traders, soldiers, slaves, freedmen and officials from all of these regions.
Yani askerlerden, kölelerden, tasarımcılardan ve işletmecilerden dolu bir şehirdi.
And wonderfully, miraculously, many of them had come to faith in Jesus.
Ve ilginç bir şekilde bütün farklı ülkelerden farklı iş yöntemlerinden hepsi iman ediyor, çoğu iman ediyor.
Paul had not yet visited the city. He would by the end of the book of Acts, but not yet.
Paulus bu mektubu yazdığında bu bölümlerde henüz daha Roma'yı ziyaret etme fırsatı bulamamıştı ama gelmek istiyordu.
But he knows the church very well.
Ama kiliseyi gayet iyi tanıyordu.
In fact, if you look at chapter 16 of Romans, he personally sends greetings to 27 different people.
Hatta son bölüme baktığınızda Paulus'un mektubunda birçok kişiye özelden selam gönderiyordu.
But when you also read chapter 16, one thing you might have missed before.
Ama aynı zamanda 16. bölüme baktığınızda belki gözünüze evvelden kaçırdığınız bir şey çarpabilir.
Was that this one church in the city met in a number of different households?
Bu tek kilise birçok farklı yerlerde buluşuyordu.
It was a very big city. There were no church buildings.
Birçok çok büyük bir şehirdi dediğimiz gibi ve kilise binaları yoktu.
So there were probably multiple congregations, house churches across the city.
Ve muhtemelen birçok evde toplanan kilise toplulukları vardı.
And John Stott suggests maybe five at least house churches in his commentary.
İlahiyatçı John Stott kendi Romalı hakkındaki yorum kitabında tahmin ediyor ki belki en azından 5 tane ayrı ev toplulukları vardı o zamanlar.
In chapter 16 and verse 3, Paul says hi to one of those house churches, verses 3 to 5.
Ve 16. bölümde bu ev topluluklarına Paulus selam gönderiyor. Size okuyorum. Priska ve Akvila'ya benden selam söyleyin. Onlar Mesih İsa yolunda benim hizmet arkadaşlarımdır. Benim için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, Yahudi olmayan bütün imanlı topluluklarına onlara teşekkür borçlu. Onların evinde bir araya gelen topluluğa da selam söyleyin. Sevgili arkadaşım Epenatos'a da selam söyleyin. O Ege bölgesinden Mesih'e ilk iman eden kişidir.
So there is a church in the home of Priscilla and Aquila.
Ve Priscilla ve Aquila'nın evinde bir kilise toplanıyor.
And yet when Paul starts his letter, he writes to the whole church in the city, chapter 1 and verse 7.
Fakat mektubun başına giderseniz bütün kilise, bütün şehre yazıyor mektubunu. Okuyorum 1. bölümden 7. ayet. Allah tarafından sevilen ve onun kutsal halkı olmaya çağrılan Roma'daki bütün imanlılara yazıyorum. Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik diliyorum.
So there is one church Paul sees in the city of Rome, just as Jesus in the book of Revelation talks to the church in Ephesus, the church in Laodicea, the church in and so on.
Yani Paulus bu mektubu yazarken Roma'da sadece tek bir kiliseyi yazıyor, tek bir kiliseyi tanıyor. Aynı şekilde Vahiy kitabına bakarsanız Yuhanna yazdığında Efes'teki Laodikya'daki tek bir kiliseye yazıyor.
So do you have the picture? One church.
Yani aklınızda imge oluştu mu? Tek kilise ama birçok topluluk.
So now let's look at chapter 14 of Romans.
Yani şimdi 14. bölüme geri dönelim bültende bulduğunuz.
And you see that Paul describes some Christians as weak and some Christians as strong.
Ve göreceksiniz ki Paulus burada bazı imanlıları güçlü olarak ve bazı imanlıları zayıf olarak tanımlıyor.
Now the weak were not weak in that they doubted their faith, whether Jesus really died or whether Jesus really rose from the dead.
Yani zayıf derken bunlar imanda zayıf değil. Yani İsa Mesih'in Tanrı ve kurtarıcı olduğunun içinde şüphe değildiler veya İsa'nın takip edip etmeyeceğini hakkında şüpheli içinde değildiler.
But they had a tender conscience.
Ama onların vicdanı daha hassastı.
In that they would not eat meat and they did not drink alcohol and they wanted to observe certain holy days.
Mesela buradaki geçen özellikleri bazı et türlerini yemek istemiyorlardı, alkol içmek istemiyorlardı ve bazı özel günleri tutmak istiyorlardı.
They were Christians who had come out of the Jewish community.
Yahudilikten iman etmiş İsevilerdi bunlar, imanlılardı bunlar.
And then there were the strong and these were Gentile believers.
Ve sonra öteki yandan ama güçlülerden bahsettiğinde bunlar genelde pagan ülkelerden iman etmiş imanlılardı.
So they were always eating anything and were ready to drink alcohol and so on.
Onlar her zaman her şeyi yemeye hazırdı ve her zaman alkol içmeye hazırdı.
And they were confident that having become Christians they could still do that.
Ve yani iman ettikten sonra, Hristiyan olduktan sonra bunun bir sıkıntı olmadığına inanıyorlardı.
So the church in Rome has Gentile believers and Jewish believers who equally love Jesus but want to express their faith differently according to conscience.
Yani Roma'daki kilise bir yandan Yahudi imanlılardan oluşuyordu, öteki yandan pagan ülkelerden gelen imanlardan oluşuyordu ve ikisi de Mesih'e iman ediyordu ama bunun bunun şekillenmesi vicdani farklılıklardan etkileniyordu.
I have a very good friend in London called Pastor Krisha. She is from Sri Lanka.
Benim çok iyi bir arkadaşım var Sri Lanka'dan Pastor Krisha.
And many come from a Hindu background.
Onlar Hindistan geleneğinden geliyor. Hindistan arka plandan geliyor.
Within her church.
Kilisesinden.
And she said to me once these words.
Bana bir zamanlar şu sözleri söylemişti.
Please don't ask us to change.
Lütfen bizi değiştirmeye çalışmayın.
For example, if they had not eaten meat before coming to faith in Jesus, it didn't mean that they should eat meat because they had come to faith in Jesus.
Yani Mesih'e gelmeden evvel, iman etmeden evvel et yemiyorlarsa, Mesih'e iman ettikten sonra et yemeye zorlamayın.
So the issue of conscience is alive in our churches today.
Ve bugün aslında da bakarsanız vicdani mevzular hala etkin kiliselerimizde.
Now do you see that Paul calls on these Christians to put aside those differences?
Ve mektubu okuduğunuzda görüyor musunuz? Paulus bu ayrılıkları bir yana bırakmasını istiyor bu kilisedeki kardeşler.
He starts by speaking to the strong in chapter 14 verse 1.
Yani 14. bölümün ilk ayetinde güçlülere hitap ederek başlıyor.
And he tells them to accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters.
Ve yani zayıfı tartışmadan, kavga etmeden kabul etmesini istiyor ve talep ediyor Paulus.
He's not talking about the essentials of the Christian faith, whether Jesus lived and died and rose again.
Yani imanın temellerine değinmiyor. Yani İsa beden alıp, yaşayıp, çarmıha gerilip, dirilip, yükseldi mi? Bunlardan bahsetmiyor.
But disputable matters or matters of indifference are those things that don't separate us as people who love Jesus.
Yani tartışılabilir şeyler, vicdani şeyler bizi ayırabiliyor imanlılar olarak.
So, let me give you an example of the beauty of the gospel at work in our city of London.
Yani size Londra'dan bir örnek vereyim. Müjdenin güzelliğini yansıtan bir örnek vereyim.
My wife works in the Houses of Parliament right next to Big Ben.
Benim eşim parlamentoda çalışıyor. Big Ben'in hemen yanında toplanan parlamentoda hizmet ediyor, çalışıyor.
And every Tuesday lunchtime in a chapel service inside Parliament.
Ve her salı öğle vaktinde bu binada
Christian politicians from all the parties,
Hristiyan politikacılar bütün partiden, bütün partilerden,
whether on the left or on the right,
tamamen sol olsun veyahut sağ olsun,
and people from the Houses of Commons and lords and ladies from the House of Lords,
yani İngiliz politika sistemin farklı bireylerinden,
they join in worship.
Tapınmak için bir araya geliyor.
Members of staff join them.
Orada yani çalışanlar geliyor ve katılıyor.
Members of the security team, interns, caterers, carpenters.
Özel güvenlik bireyleri veyahut yani ahşap çalışanları, farklı hizmetkarlar gelip orada takılıyor.
So for 30 minutes in the week.
Haftada 30 saat, 30 dakika.
Christians in Parliament are as one.
Bütün parlamentoda çalışan imanlılar bir olarak buluşuyor.
They sing, they pray, they sit together under God's word.
Dua ediyorlar, Rabbin sözünü dinliyorlar ve Rabbi ezgilerle yüceltiyorlar.
And all the barriers are gone.
Ve bütün onları ayıran bariyerler o 30 dakika boyunca yok.
It's the only event that happens in a week in Parliament which unites everybody.
Aslında hafta içi parlamentoda bütün insanları birleştiren tek etkinlik diyebiliriz.
It's a powerful picture of all that Jesus has done.
Aslında ve İsa'nın yaptıklarını simgeleyen güçlü bir resim düşünürseniz.
So, Paul is saying that the gospel is the foundation for our unity.
Ve Paulus burada şunu vurguluyor. Müjde bizim birliğimizin temeli ve zeminidir.
And there is one word in this passage.
Ve bu metinde bir kelime var.
That I want you to try to remember and take away with you.
Bugün hatırlamanız ve buradan çıktığınızda unutmamanız için sizi teşvik ediyorum.
The Greek word is proslabano.
Grekçe kelimesi proslabano kelimesi.
Should we try to say it together?
Birlikte söyleyelim mi?
Proslabano. Okay.
Proslabano.
And that Greek word,
ve bu Grek kelimesi,
can be translated accept, welcome, receive.
Ve farklı şekillerde tercüme edebilirsiniz. Kabul etmek, davet etmek veya ağırlamak gibi şekillerde tercüme edebiliriz.
It literally means take in.
Yani içeri almak olarak düşünebilirsiniz. Tam kelimesini.
So in the Gospels it's used for eating because we take into ourselves food.
İncil'de bazen yemek yemek için kullanılıyor. Çünkü yemek yani besini içeri, ağzınızdan içeri alıyorsunuz.
It's also used for hospitality. Philemon is told to take in Onesimus into his home.
Misafirperverlik olarak da kullanılıyor. Mesela Filemon Onesimus'u evin içine ağırlamasını söyleniyor.
So take in food, take in a stranger means to welcome, to receive, to accept them.
Yani bir yabancıyı kabul etmek, dahil etmek, davet etmek, içeri almaktan bahsediyor.
And here in Romans it means to take into your heart.
Ve buradaki metinde aslında yüreğinin içine almasından bahsediyor Paulus.
So in chapter 15 verse 7 at the end of all of this argument.
Yani 15. bölümün 7. ayetinde bütün bu konuyu işledikten sonra
15 verse 7 therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God.
Paulus şöyle yazıyor 7. ayette. Bu nedenle Allah'ın yüceliği için Mesih sizi kabul ettiği gibi siz de birbirinizi kabul edin.
So in Rome Jewish Christians and Gentile Christians disagreed on some things.
Yani Roma'da Yahudilikten gelen, pagan uluslardan gelen imanlılar bazı konularda aynı fikirde değildiler.
They were finding it difficult to fellowship because how could they eat a common meal if they disagreed over what they could eat?
Pratik açıdan zorluk çekiyorlardı. Bir araya gelip bir öğün yemekte zorluk çekiyorlardı. Çünkü ne yiyecekleri hakkında hem fikir değillerdi.
But Paul takes them back to the gospel.
Ama Paulus bunları müjdeye geri götürüyor.
Has Christ accepted you?
Mesih sizi kabul edip içeri aldı mı?
Has Christ accepted that other brother and sister?
Mesih sizi kabul edip içeri, kardeşlerinizi kabul edip içeri aldı mı?
Well, we are to accept them in the same way and to the same degree as Christ has accepted them.
Mesih onları kabul edip içeri aldıysa, o zaman biz de onları aynı şekilde kabul edip içeri almamız lazım.
We have Christians and churches from every part of the world in London.
Londra'da belki dünyanın her bucağından imanlılar geliyor ve yaşıyor.
And so the London project that I lead works to unite the church from lots of different countries.
Ve benim hizmet ettiğim Londra projesinde bütün farklı ülkelerden, yöntemlerden gelip hizmet eden kiliseleri birliğe teşvik ediyor.
And so what I say to a leader of a church from another nation.
Ve bir başka ulustan gelen kilise önderine genelde şöyle konuşuyor.
Is if I expect to spend eternity in heaven with you, I'm ready to work with you on earth now.
Seni cennette gelecekte dünya bütün sonsuzluğa birlikte geçireceğimizi anlıyorsam o zaman seninle birlikte bu dünyada da işbirliği yapmaya hazırım.
It doesn't make it always easy.
Bu her zaman kolay olmuyor.
We have to work at our relationships of trust.
Yani güven üzerinde çalışmamız lazım bazen.
But we have to learn to put aside the things that don't matter for the things that do matter.
Ama ikincil mevzuları bir yana bırakmayı öğrenip birincil mevzuları vurgulamayı öğrenmemiz lazım.
So this is how we come together as one church in the city.
Yani bu tek bir kilise olarak şehirde bir araya gelmenin yolu.
So in 14 verses 18 and 19 we read these words.
14. bölüm 18 ve 19'da bunlara önem vererek Mesih'e hizmet eden kişi Allah'a hoşnut eder ve insanların saygısını kazanır. Öyleyse kendimize esenlik getiren ve birbirimizin imanını kuvvetlendiren işlere verelim.
Let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding.
Yani barış için ve birbirimizi teşvik edip inşa eden şeylere öncelik tanıyalım.
So, third point, unity in diversity is the shape of our unity.
Üçüncü noktamız, birliğin çeşitliliği bizim müjdeyi temsil ediyor.
Paul does not ask for unity in uniformity.
Yani Paulus burada birliğin tek şekilde kendisini ifade etmesini talep etmiyor.
It's important to him that Christians worship according to conscience.
Yani Paulus için de imanlıların kendi vicdanına göre tapınmalarını ve yaşaması önemli olduğunu vurguluyor.
He doesn't say to the weak, you have to act just like the strong.
Zayıflara siz aynı güçlüler gibi yaşamanız, imanınızı yaşamanız lazım demiyor.
And he doesn't say to the strong, you have to be just like the weak.
Ve güçlülere siz de zayıflar gibi olmanız lazım, gerek demiyor.
The gospel does not erase our differences, but it redeems them.
Yani müjde bizim farklılıklarımızı silmiyor, ortadan kaldırmıyor ama onları kurtarıp birleştiriyor.
The church in the city is like an orchestra.
Kilise, yani şehirde bulunan bir kilise aslında bir orkestra gibi.
We need lots and lots of different instruments all playing together beautifully, harmoniously to the glory of God.
Yani birçok farklı enstrümana ihtiyacımız var. Onlar birlikte çalıp zenginliğini kullanarak Mesih'i yansıtabilelim diye.
The richness of the sound comes from the diversity of the instruments.
Yani o sesin güzelliği aslında çeşitliliğe dayalı.
It would sound so dull if we all played the same notes on the same instruments over
and over again. Bir düşünsenize bir orkestrada sadece tek bir enstrüman olsa ve hep aynı notaları çalsak.
We're not called, Paul says, to be identical, but to be united in purpose, love and mission.
Her şeyde aynı olmaya çağrılmış değiliz ama aynı hedefte, aynı görevde işbirliğine çağrılmışız.
And the key to this idea that unity and diversity is God's design is that that is what it will be like in the new creation too.
Ve bunu anlamak için, yani birliğin çeşitliliğini anlamak için gelecek yaratılışı da düşünebilirsiniz.
Can you read Revelation 7?
Yes.
9 and 10.
Yaratılış
7
Yaratılış 7, 9 ve 10.
Vahiy,
pardon. Evet. Bu olaylardan sonra baktım, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık gördüm. Bu kalabalıkta her milletten, her oymaktan, her halktan ve her dilden insan vardı. Tahtın ve kuzunun önünde duruyorlardı. Beyaz kaftanlar giymişlerdi. Ellerinde hurma ağacından dallar vardı. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Kurtarma gücüne yalnız tahta oturan Allah'ımız ve kuzu sahiptir.
For many years I think I was afraid of difference in the church.
Çok yıl boyunca aslında ben kilisede çeşitlikten korkuyordum.
I used to think everyone should think exactly what I thought on every issue.
Ve aslında herkes her mevzuda tam benim gibi düşünmesini arzu ediyordu.
And we should all be singing the same songs.
Ve hepimiz aynı ezgileri söylememizi istiyordu.
But then when the world comes into your city,
ama bütün dünya kentine geldiğinde,
you realize that God has designed an African Christian spirituality that is different from a traditional British Christian spirituality.
Şunu anlıyorsun ki bir Afrikalı imanının maneviyatı bir Britanya İngiliz'in maneviyatından çok farklı olarak tasarladı Tanrı.
They dance and I don't.
Onlar mesela dans ediyor ve ben dans etmiyorum.
But I'm glad they don't ask me to dance when I'm with them.
Ama beni dans etmeye ikna etmemelerinden minnettarım onlarla birlikte olduğumda.
For them the church is not gathered unless we eat food together.
Kilise onlar için mesela bir araya geldiğinde yemek yemedikçe kilise gerçekten bir araya gelmedi demektir.
And they find it difficult and confusing that in a British church that rarely happens.
Ve bunlar için gayet garip, yani bir İngiliz kilisesinde bir araya geldiğinde yemek olmaması.
You're not my friend until we've eaten together.
Yani sen benim dostum olman için birlikte yemek yememiz lazım.
My friend Germa from Ethiopia.
Benim Etiyopya'dan bir arkadaşım var, Germa.
He likes to take people that he meets, Christian leaders in London, to an Ethiopian restaurant for a meal.
Buluştuğu başka önderleri genelde Etiyopyalı bir lokantaya götürmek ve birlikte yemekten hoşlanıyor.
And I tell people make sure you allow at least 2 hours for your meeting with Germa.
Ve ben evvelden benimle danıştıklarında diyorum ki emin ol ki en az 2 saat vakit ayır.
3 hours if you're going to have an Ethiopian coffee ceremony at the end.
Hatta yemekten sonra Etiyopyalı bir kahve geleneğine katılırsan belki 3 saat planlasan daha iyi olur.
And he orders a platter of food that is shared together.
Böyle büyük bir menü söylüyor genelde bir araya geldiğinizde.
And you eat with your hand.
Ve ellerinden yiyorsun.
And he loves seeing the confusion, disorientation that is experienced by people like me.
Aslında davet ettiği insanlar da benim gibi İngilizlerdeki şaşkınlığı görmekten çok mutlu oluyor.
And as the juices drip down my arm,
Böyle yemek yediğimiz soslar böyle aktığında.
But he's trying to teach me.
Ama bana bir şey öğretmeye çalışıyor.
That God loves diversity.
Tanrı çeşitliliği seviyor.
In unity.
Birlikteki çeşitliliği seviyor.
In the Lord Jesus Christ.
Rabbin İsa Mesih'in içindeki çeşitliliğini seviyor.
So one of the key things we do as the London Project is to try to help global Christians feel part of the church in London.
Ve yani London Project'teki yaptığımız veya hedeflediğimiz bir şey farklı ulustaki kilise imanlıların orada kendini evdeki gibi hissetmesi.
And many of these leaders who come from countries everywhere in the world say they don't really know whether they have been welcomed or received by the host church.
Ve genelde uluslardan gelen imanlılar ya tam biz dahil olduk mu olmadık mı yani bu ailenin parçası olduk mu olmadık mı emin değiliz diye kendini ifade ediyorlar çok zaman.
So we facilitate gatherings to eat and to meet and to build trust and friendship.
Böylece bizim yaptığımız bir şey birlikte yemek yemeyi organize etmek, birlikte birbirimizi tanımayı ve arkadaş ve dostluk bağlarının derinleşmesini sağlamayı ileri sürüyoruz.
And we begin to love the diversity that is part of God's design.
Ve biz de öğrenip Rabbin tasarladığı birlikteki çeşitliliği sevmeye başlıyoruz.
Experiencing the goodness and beauty of God.
Yani Rabbin iyiliğini ve güzelliğini tadmaya başlıyoruz.
The fourth point is that unity fuels mission.
Dördüncü nokta, birliğin gücü aslında bizim misyonden veren görevi öne sürüyor.
If we're constantly suspicious and we can't trust other Christians, gospel Christians.
Yani devamlı şüphe içindeysek ve müjdeye bağlı olan imanlara güvenemiyorsak.
But Paul wants one church in Rome to help send him on mission to Spain.
O zaman pek başarılı olamayız. Çünkü mesela Paulus burada birçok kilise onu destekleyip onu İspanya'ya göndermesine için çabalıyor.
So he wants them to, we say in English, get their house in order before he arrives.
Ve Roma'ya yazmasının bir sebebi, ya siz evinizi bir düzene sokun ben gelmeden önce. Çünkü size için planlarım var.
His gospel message is we're all one in Christ. But how can they send him on with that message if they're not living that out in their own city?
Onlara yazdığı haber biz müjdede biriz ama siz bu birliği deneyimlemiyorsanız beni nasıl İspanya'ya göndereceksiniz?
In Christ there is one new humanity. All of the dividing walls have been broken down.
Mesih'te bütün insanlık bir oldu ve bütün duvarlar yıkıldı.
And yet it looked like the Jewish Christians in Rome were meeting here and here and the Gentile Christians were meeting there and there, but they were not relating well.
Ama gerçekte baktığınızda Paulus'un yazdığı Roma kilisesi sanki Yahudiler burada buluşuyor ve burada buluşuyor ve pagan imanlılar burada ve burada buluşuyor ve bir ayrım var.
They were not accepting one another as Christ had accepted them.
Birbirlerini Mesih nasıl onları kabul edip içeri aldığı gibi birbirlerini o şekilde daha kabul edip içeri almamışlardı.
How can the world see the power of the gospel if we're just like the world?
Dünya müjdenin gücünü nasıl görebilir ki biz kendimiz bu gücü sergilemezsek?
So in Romans 15:5 and 6 Paul prays for them as he would pray for us.
Yani Romalılar 15'te Paulus onlar için bu sebepten ötürü dua ediyor. 5. ve 6. ayette takip edebilirsiniz. Sabır ve teselli kaynağı olan Allah, Mesih İsa uyarınca birbirinizle aynı düşüncede olmanızı size lütfetsin. Öyle ki tek bir ağızla ve birlik içinde Rabbimiz İsa Mesih'in babası olan Allah'ı yüceltesiniz.
Finally and briefly, let me just draw to the point where do we get the strength to love people who are different from us?
Son noktama gelmek için Ya bu birliğin temelindeki sevgiyi nasıl bulabiliriz?
To love them as Christ loved them.
Yani Mesih bunları sevdiği gibi biz bunları nasıl sevebiliriz? Birbirimizi nasıl sevebiliriz?
Chapter 15 verses 1 to 3 building.
15. bölümün ilk 3 ayetlerini okuyorum. Biz güçlü olanlar sadece kendimizi hoşnut etmemeli, güçlü olmayanların zayıflıklarını yüklenmeliyiz. Her birimiz komşunu onun iyiliği ve ruhsal gelişimi için hoşnut etsin. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmedi. Aksine yazılmış olduğu gibi seni aşağılayanların aşağılamaları üzerine düştü.
For Christ did not please himself.
Ve İsa kendisini hoşnut etmedi.
He didn't seek his own comfort or rights. He laid down his life.
Kendi konforunu, kendi avantajını takip etmedi. Kendi hayatını kilise için feda etti.
So we ask him to give us the same love for our fellow brothers and sisters.
Ve ondan duamız bize aynı sevgiyi versin ki biz de imanlı kardeşlerimizi sevebilelim bu şekilde.
And give us the power and willingness to give up our preferences for the sake of unity.
Ve yani bize o gücü versin ki kendi yani zevklerimizi veya önceliklerimizi bir yana koyup aynı birlikle ileri adım atabilirim.
This is the heart of the gospel. It's about not insisting on our rights.
Yani bu müjdenin en temel ilkelerinden birisi. Yani kendi hakkımızı takip edip vurgulamamamız.
It's about laying down our lives
for one another in service. Kendi hayatımızı hizmette, fedakarlıkta birbirimiz ve başkaları için yere sermemiz.
So what do we do as a church?
Yani kilise olarak ne yapmamız lazım?
It could start really simply by praying for other churches in the city.
Başka kiliseler için, şehirdeki başka kiliseler için dua etmeye başlayabiliriz.
Being involved in joint projects, I understand there is a youth project here. And Mercy Ministries here that you partner with other churches in.
Başka alanlarda birlikte çalışmak. Mesela Uyanış Gençliği var, gençlere yönelik. Ve İstanbul'da bütün kiliseler bu Uyanış Gençliği'ye kendi gençlerini gönderiyor.
And ask God to give you a vision that's bigger than any one church could fulfill.
Ve Rab'den size bir vizyon vermesi için dua etmek ve bu vizyon tek bir kilisenin yerine getirebileceğinden çok çok daha büyük olması lazım.
Vision that pushes you towards fellowship and partnership with other gospel churches.
Bu vizyon sizi başka kiliselerle birlikte çalışmaya doğru itip yönlendirmesi için dua edin.
We are not just here on our own and we're not just here for ourselves.
Sadece yalnız başımıza burada değiliz ve sadece kendimiz için burada değiliz.
And we can fulfill that best through unity with other gospel churches.
Ve bunu yani başka müjde bazlı kiliselerden çalışarak sadece yerine getirebiliriz.
It's not easy.
Basit değil.
But in Jesus' strength we can do it.
Ama İsa Mesih'in gücüyle bunu yapabiliriz.
And a watching world can see the power of Jesus' name.
Ve izleyen dünya İsa Mesih'in müjdesinin gücünü tadabilir.
Let's pray together.
Birlikte dua edelim.
Father in heaven, thank you that the Lord Jesus did not put self-interest first.
Göklerdeki babamız sana şükrediyoruz ki İsa Mesih kendi ilgisini öncelik vermedi.
He gave up his rights and suffered for us.
Bütün haklarını sıyırıp atıp bizim için acı çekti.
We are so thankful for the salvation we have in him.
Bizim elde ettiğimiz bu kurtuluş için çok minnettarız Rab Mesih'teki kurtuluşumuz için.
Lord, you accepted us, you received us, you welcomed us with open arms.
Rab, sen bizi kabul ettin, içeri aldın, dahil ettin, davet ettin, açık kollarınla.
Give us that same love and purpose for other Christians in this city.
Başka imanlı kardeşler, şehirdeki başka imanlı kardeşlere aynı tutumla, aynı sevgiyle karşılamayın gücünü ver bize.
Give us the desire to work here now on earth with those we expect to spend forever in heaven.
Yani bu dünyada işbirliği yapmak için, kardeşlerle işbirliği yapmak için gücü ver. Cennette olacağı gibi aynı şekilde.
that the people of Istanbul may know that Jesus is Lord.
Ve İstanbul'daki insanlar Mesih'in Tanrı olduğunu görebilsinler.
We ask this in Jesus' precious name, amen.
Ve bunu İsa'nın kıymetli adında dua ediyoruz, istiyoruz.